Sayın Süleyman Gençer, bugünkü Türkiye değerlendirmesini Katar kriziyle başlayalım.
Şimdi Katar krizini iki noktada değerlendirmemiz lazım. Birincisi dünya ölçeğinde Katar ve Katar'la birlikte Katar'ın karşısında yer alan yapı. İkincisi de tabii Katar-Türkiye ilişkisi ve Türkiye'nin buradaki rol ve durumu. Katar'la Bahreyn ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bu gerginlik aslında yeni bir gerginlik değil. Çok uzun süredir süren bir gerginliğin sonucu bu. Özellikle Katar'ın Suudi Arabistan ve özellikle tabii en başta Amerika'nın kabul etmiş olduğu, terörist olarak görmüş olduğu bazı örgütlere destek olmasından kaynaklanan bir sıkıntı bu. Ve de uzun süredir veriyordu ve Katar'a bu konuda bir şekilde baskı vardı. Bu örgütlere olan desteğini çekmesi için ama Katar hiçbir zaman hiç bu konuya yanaşmadı.
Kimdir bu örgütler örneğin?
Sonra
Kimler, hangi örgütlerden söz ediyoruz?
özellikle Müslüman kardeşler ağırlıklı. Müslüman kardeşlerin burada önemi şu, Müslüman kardeşler bilindiği gibi Arap Baharı'nın yöneticisi ve yönlendiricisi bir örgüt olarak kabul ediliyordu. O nedenle Mısır'da ve hatta Suriye'de bir derecede örgütlenmiş bir yapıydı. Ve Arap ülkelerine demokrasi getireceği iddia ediliyordu. Bunun için bilindiği gibi Mısır'da İhvan, yani bunun ideolojik arka planı İhvan liderlik aldı, seçimi kazandı. Ama daha sonra Mursi üstünden başlayan yapılanma üzerinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer Körfez ülkelerinde Mısır konusunda ciddi sıkıntılar görüldü ve ardından da Mısır'da bir askeri darbe gerçekleştirildi. Ve de Sisi iktidara geldi. Bütün bunların hepsi aslında Katar'ın vermiş olduğu desteğin de içinde olduğu ciddi bir uluslararası çatışma. Bu çatışmanın bugün ya da yarın sonlanacağı gibi bir şey de söz konusu değil. Çünkü olayın bir yerinde Katar'la birlikte İran var. Özellikle de Trump'ın son dönemde en büyük tehdit olarak algılamış olduğu ülke Obama'dan farklı olarak. Bir tarafta da Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Körfez ülkeleri var. Burada dünyaya yön veren, dünya ekonomisini taşıyan ülkelerin hiçbiri iki taraftan birinde olma noktasında tavır sergilemedi Amerika dışında. Hepsi şu an ortada bir yol seçmiş durumda ve bu krizin ortadan kaldırılması için bir çalışma içindeler. Bunu Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil, Çin dahil, Rusya dahil hepsi bir orta yol benimsemiş durumdalar. İşte burada Türkiye'nin rolü ve konumu ortaya çıkıyor. Türkiye ise nedense bu çatışmada taraf oldu. Taraf olurken de Katar üstünden İran ile taraf oldu. Türkiye bilindiği gibi NATO'nun ilişkisi üzerinden yıllarca, çok uzun süredir Batı bloğu içindeydi ve Amerika ile birlikte hareket eden bir ülke idi. Son zamanlarda evet Amerika ile olan ilişkisi siyasi anlamda bozulmuştu ama Türkiye-Amerika ilişkisi çok önemli bir ilişki ağıdır ve öyle çok kolay parçalanacak bir ilişki ağı değildir. Fakat nedense bu konuda Türkiye ciddi taraf oldu ve bunu en yüksek makamlardan seslendirmeye başladı. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden, gerek Başbakan Binali Yıldırım üzerinden ve gerekse diğer bakanlar üzerinden, özellikle Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları üzerinden. Türkiye'nin Katar'la olan ilişkisi sadece siyasi ilişki değil. Yani Müslüman kardeşler üzerinden ideolojik bir ilişki de değil. Türkiye'nin Katar'la olan ilişkisi çok ciddi bir ekonomik ilişki aynı zamanda. Hem Katar'ın Türkiye'de yatırımları var. Son dönemde banka dahil olmak kaydıyla, arsa dahil olmak kaydıyla çok ciddi yatırım yaptılar Katarlılar Türkiye'ye. Diğer taraftan Türklerin yatırımları var. Havaalanı inşaatları var. Ve buna benzer bir takım yatırım yapmış durumdalar. İki ülke arasındaki ilişki diğer ülkelerle, Körfez ülkeleriyle olan ilişkinin çok ötesinde bir ekonomik ilişki. Katar emiri neredeyse her hafta sonu Türkiye'yi ziyaret ediyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu dönemde en sık görüşen yabancı devlet başkanı diyebilirim Katar emiri için. Türkiye ile Katar arasındaki ilişki aynı zamanda bir askeri ilişki. Türkiye ile Katar arasında Katar'da bir askeri üssün kurulması konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Aslında medyada genelde bu üs kuruldu ve orada bir çalışma var diye geçiyor ama bunun için bir meclis kararı gerekiyordu öncelikle. Tabii bu kriz ortaya çıkınca mecliste Türkiye'nin oraya asker göndermesini ve orada bir askeri üs kurması konusundaki kararı aldı. Tabii Türkiye'nin Katar'da bir üs kurması askeri anlamda, devlet anlamında önemli. Çünkü bölgede Irak'ta küçük olan askeri üs ve Kıbrıs'taki askeri üs dışında başka bir askeri üssü yok yurt dışında Türkiye'nin. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan bu konuya önem de veriyor. Bunun meclisteki adımını attı ama bunun pratik anlamda yürümesi şu aşamada çok da kolay görünmüyor. Birincisi bu askeri teçhizatı nasıl taşıyacaksınız? Çünkü bütün deniz yolda dahil olmak kaydıyla hepsi abluk altına almış durumda. Evet, bir hava koridoru açık ama hava koridoru sadece insani yardım amacıyla kullanılıyor. Yani bir askeri teçhizat ya da bir askerin Türkiye'den oraya nakli gibi bir şey söz konusu değil açıkçası. Yani burada bir miktar aslında Türkiye'de iç politikaya da oynanıyor bu Katar konusunda diye düşünüyorum.
Bu arada iç politika dediniz de iç politikada Katar'ı destekleyen protestolar, gösteriler yapıldı şeklinde haberler var medyada. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun önünde İstanbul'da örneğin bir gösteri yapılmış. Bu tür destekler de var sanıyorum Katar'a karşı değil mi Türkiye'de?
Var, var. Katar'ı destekleyen bazı küçük gruplar bir takım sokak eylemlerinde bulunuyorlar ama bunlar, yani bu eylemler çok öyle büyük eylemler değil. Yani Türkiye'nin şeklini değiştirecek ya da sosyal anlamda Türkiye'nin Katar'a çok ciddi destek olduğunu gösterecek olan eylemler değil. Daha önce de bazı krizler vardı uluslararası sistem içinde. Onlarda da bu türden eylemler, küçük eylemler olmuştu ama bunlar öyle büyük eylemler değil açıkçası. Onun için de çok dikkate almamak gerekiyor.
Peki Türkiye'nin oradaki pozisyonunun İran'la yakınlaşma anlamına geleceği de ya da geldiği söylenebilir mi? Katar İran'la çok yakın ilişkiler içinde. Türkiye'nin eğer Katar'la ilişkileri yakınlık derecesi yüksek düzeyde ise İran'la da aynı şekilde yaklaşmış olması, bir tarafta Suriye'de İran'la karşılıklı saflardalar. Katar konusunda da yan yana olmaları gibi bir resim mi çıkıyor ortaya?
Evet, aslında bugün Türkiye'de tartışılan uluslararası sistem ve ilişkiler üzerinde tartışılan işte bu. Recep Tayyip Erdoğan çok net bir tavır koydu Katar konusunda. Tabii Katar konusunda bu tavrı koyunca sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin İran'la yakınlaşması gündeme geldi. Ama Türkiye uluslararası ilişkilere baktığınızda ya da bölgedeki politikalara baktığınızda İran'la hiçbir zaman için yan yana olacak bir ülke değil. Her zaman çıkar çatışması içinde olan bir ülke. Keza bunu Irak'ta görüyoruz, keza bunu net bir biçimde Suriye'de yaşıyoruz. Ve İran'ın kendisi ile olan ilişkilerinde de yaşıyoruz. Ama Katar konusunda o kadar sert bir tavır sergilendi ki Türkiye'yi giderek İran'a yapıştırmış durumda. Daha doğrusu yurt dışında öyle bir algı oluşmaya başladı. Bu algı nasıl giderilir? Bu algı nasıl yok edilir o da bilinmiyor. Yani şu an Türkiye'nin dış politikasının nasıl çizildiği ve nasıl bundan sonra devam edeceği konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Çok ciddi karanlık noktalar var. Amerika ile nasıl bir ilişki olacak? Avrupa Birliği ile nasıl bir ilişki kurulacak? Bunlar bile belli değil. Keza biliyorsunuz İncirlik'te Almanya ile ciddi bir sıkıntı içindeyiz.
İncirlik'e gelmeden önce Almanya konusunda şunu da belki söyleyebiliriz. Angela Merkel, Almanya Başbakanı, İran'a ve Türkiye'ye yönelik bir söylemde bulunarak her ikisi de diğer körfez ülkeleriyle birlikte çalışarak Katar krizinin giderilmesine yardımcı olsunlar diye bir açıklamada bulunmuş.
Doğru. Yani burada bu kadar net bir tavır sergileyince Türkiye uluslararası ortamda bu Katar'a bu kadar destek vermesi ile İran'la yan yana olarak görülmeye başlandı. Bu nedenle Angela Merkel, tabii Türkiye'nin Bahreyn, Suudi Arabistan ve Amerika ilişkilerine dikkate alarak burada bir ara bulucu rolü olması gerektiğini ve bunun için bir çalışma sergilenmesi gerektiğini söyledi. Gerek İran'ın gerek Türkiye'nin bu konuda yardımcı olmasını söyledi. Yani bu olağan bir şey. Yani Türkiye'nin de bunu yapması gerekiyor açıkçası. yani bölgedeki bu krizin bir şekilde soğuması için, bitmesi anlamında söylemiyorum, bitmesi mümkün değil çünkü. İdeolojik olarak mümkün değil açıkçası. Ama en azından bu krizin soğuması için işte bölgede etkili olan diğer ülkelerin de devreye girmesi gerekiyor.
Bitmesi mümkün değil diyorsunuz da peki nereye gidecek? Ne olacak bu işin sonu, nereye gider?
Biliyorsunuz ki Katar'da Katar emirinin nasıl geldiğini de, iktidara nasıl geldiğini de herkes biliyor. Babasını nasıl ekarte edip iktidarı aldığı da net. Yani Körfez ülkelerinde bu türden siyasi hareketlilik oluyor. Yarın Suudi Arabistan'da da nasıl bir sistemin geleceğini bugünden bilmek çok kolay değil. Suriye'de ve bölgede ne olacağını şu andan tahmin etmek çok zor açıkçası. Yani şu an Orta Doğu'da yeni bir yapılanma oluşuyor ve bu yeni yapılanmanın bence kimse sonucunun ne olduğunu bilmiyor. Biz sadece Mısır, Libya, Suriye gibi savaşın olduğu yerlerden bahsetmiyorum. Bütün bir bölgeden bahsediyorum. Buna Suudi Arabistan, Yemen, işte Körfez ülkeleri de dahil olmak kaydıyla. Yani buralarda yıllardır süren, ideolojik anlamda süren bir mücadelenin öyle ya da böyle sonuna gelinmiş durumda ve herkes kılıç çekiyor. Bunu görmemiz lazım. Bu çatışma noktasında bir sonuca mı ulaşır ya da ulaşmaz ya da belirli devletlerde bir yönetim değişikliği mi olur? Bunu gerçekten önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Ama şöyle bir şey, bölgeyi bir fanus olarak değerlendirirsek bir deneyi biz maalesef yaşıyoruz. Ve bu jenerasyonun da en büyük kaybı da bu olacak açıkçası.
Son olarak bir de Almanya'nın İncirlik kararına göz atalım. Bu karar hükümet tarafından verildi, Alman Federal Hükümeti tarafından. Ve şimdi Almanya İncirlik'ten çekilme hazırlıkları yapıyor. Gerçi parlamentodan da geçmesi gerekir yönünde bazı söylemlerde bulunan milletvekilleri ya da muhalif kanat vardı ama büyük bir olasılıkla hükümetin verdiği karar artık geçerli olacak ve Almanya Tornado uçaklarıyla, askerleriyle yaklaşık 250 kadar bir askeri birliği olduğu söyleniyor İncirlik'te. İncirlik'ten çekilme hazırlıkları yapıyor. Bunun etkisi ne olabilir?
Şimdi tabii İncirlik Soğuk Savaş dönemi sonrası bir askeri üs. Aslında NATO'nun askeri üssü Konya ama İncirlik bu konuda kullanılıyor. Böyle bir miktar de facto kullanılan bir askeri üs. Yani şeyi tanımlanmamış, net olarak ortaya konulmamış, devletler arası bir protokolü olmayan bir üs aslında. Sözde pratik anlamda etkili olan bir üs. Türkiye burada işte her sıkıntıda, AB ile olan sıkıntıda ya da Amerika ile olan sıkıntıda İncirlik üs kartını kullanıyordu. Almanya'ya da bu kartı kullandı. Ama Almanya bu resmi gördü. Ve siz İncirlik'i kullandırmayacaksanız ben Ürdün'e giderim dedi. Gitmekte serbestsiniz dendi. Evet gidiyoruz dedi Merkel ve bu kararı aldı. Şimdi Almanya Ürdün'e yerleşiyor. Şimdi Almanya'nın Ürdün'e yerleşmesi tabii bu süreç. Yani 5-6 ay önümüzde yerleşme süreci var. Almanya'nın Ürdün'e yerleşmesi şöyle bir sonuç doğuracak. Almanya giderek Avrupa Birliği üstünde etkili olan bir ülke. Zaten etkiliydi ama daha da etkili olan bir ülke. AB üzerinden diğer ülkelerin, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri de etkileyebilir. Ve de Ürdün'e hepsini konuşlandırılması konusunda bir baskı da oluşturabilir Merkel. Tabii bu önümüzdeki süreçte Türkiye-Almanya ilişkilerine bağlı. Ama böyle bir kartı da Merkel'in oluşmuş durumda Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin İncirliği kaybetmesi önemli. Yani uluslararası pozisyonda siz bir adım daha dışarıya atılıyorsunuz. Yani kartlar karılırken kartın içinde İncirlik üssüne sahip olan bir ülke statüsünü de kaybetmiş oluyorsunuz. Amerika vazgeçer mi? Valla Amerika eğer Suriye'de Türklerle bir yıl daha bu kadar yakın ilişki içinde gider ise Suriye'de İncirlik'e benzer bir üs kurar. İncirlik'teki üssünü tamamen Suriye Kürtlerin olduğu yere de taşıyabilir. Bunun altını çiziyorum. Böyle bir olasılık çok yüksek bana göre.
Sayın Gençer çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.